Bizim Evler İpek Yolunu sunar.
Saatimizde buluştuk. Bu saatte bizimle birlikte olanlara yeniden merhaba diyelim. Bu saatte sizinle paylaşacağımız başlıklarımız tarih olacak biliyorsunuz her perşembe. Bu saatlerde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle oluyor. Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle. Efendim biz bugün yine kendisine her zaman olduğu gibi tarih konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Siz gezmeyi çok seversiniz. Var mı bu aralar böyle bir yolculuk planı?
Yakın zamanda Kazakistan'daydım. Ondan önce İtalya, Fransa seyahatim vardı. Riviera seyahatim vardı. San Remo, Nice, Sultan Vahidettin'in sürgün hayatını geçirdiği San Remo'da araştırmalar yaptım. Nice'e geçtim. O da malum Osmanlı Hanedanı'nın bir kısmının sürgünde kaldığı yerdir. Menton, Mediha Sultan'ın sürgün yeridir. Oraları gezdim. Ay başında da İsrail seyahati vardı. Şimdi San Remo'da Sultan Vahidettin'in kaldığı iki tane ev var. Villa Nobel ve Villa Magnolia. Magnolia. Villa Nobel isminden de çok kişinin tedavi edeceği gibi Alfred Nobel'in meşhur bilim adamı dinamitin dinamit buluşunu gerçekleştiren meşhur bilim adamı Alfred Nobel'in evidir, kaldığı evdir San Remo'da. Onun için Villa Nobel diye biliniyor. Güzel bir bahçenin içinde hoş, küçük, şirin bir villa ve enteresan olanı orijinaliyle duruyor. Yani Sultan Vahidettin'in yaşadığı devrin mefruşatıyla beraber ev muhafaza edilmiş. Bugün Nobel, Alfred Nobel'in müzesidir. Fakat müze vazifelileri de, ziyaret edenler de burada son Osmanlı İmparatoru'nun ömrünün son günlerini geçirdiğine dair en ufak bir malumatları yok.
Herhangi kapıda bir yazı yok.
Kapıda bir yazı yok. Halbuki San Remo'nun bazı evlerinde, San Remo İtalyan Rivierası'nda güzel bir şehir, sahil şehridir. Onun için çok gerek sürgünlerden, gerek kendi ihtiyarıyla sayfi olarak gelenlerden çok kişiyi ağırlamış. Nitekim bazı evlerin kapısında mesela bizim hiç ismini duymadığımız ama muhtemelen meşhur olan Rus romancıların, şairlerin veya kuzeyli İngiltereli, İsveçli bilim adamlarının veya akademisyenlerin veya sanatçıların evlerinin olduğuna dair plaketler var. Ama Villa Nobel'de böyle bir şeyin bulunmaması enteresan. Belki de San Remo çok fazla turistik şeysi olmadığı için zaten turistik bir şehir. Endişesi böyle bir şey yapmamışlar ama ben bilmediklerini düşünüyorum. Tabii o zaman için biliniyor. Yani İtalya kralı bundan haberdar, temsilcisini göndermiş, başbakan gelmiş, görüşmüş. Yani o tamamen meçhul değil elbette ama nedense Amerika'da bir bilgi yok. Fakat beni memnun eden şey Villa Nobel o günkü haliyle, o günkü atmosferiyle muhafaza edilmiş ve sanki bir yerden bir kalfanın çıkacağını hissediyorsunuz o zamandan.
Bizden izler var mı?
Bizden hani... izler hiç yok.
Yok.
Hayır, hiç yok. Çünkü muhtemelen aile oradan çıktıktan sonra elden geçirilmiş. Yani o günkü mefruşat muhafaza edilmiş ve müze olmak maksadıyla yeniden hizmete açılmış. Sultan Vahidettin'in ailesi geldikten sonra hemen Villa Nobel'in karşısında daha büyük bir villaya geçtiğini biliyoruz. Villa dediğimde yani gözünüzü çok büyütmeyin. Bugün çok kişinin oturduğu bahçe içinde iki katlı evlerden bir tanesi. Fakat daha geniş bu Villa Magnolia. Biraz daha ileride gene bir bahçenin içinde. Fakat Villa Magnolia, Villa Nobel gibi muhafaza edilmemiş. Binanın dışı duruyor. İçi bir lise. Müsaade olarak içini gezdik. Elden geçirilmiş. O günlerden kalma sadece bir duvar freski var. Duvar işlemeleri var. Onu muhafaza etmişler. Oradaki öğretmenlerin hiçbirisinin haberi yok. Yalnız İngilizce öğretmeni olan ve bizi binada gezdiren kişi orada Sultan Vahidettin'in kaldığını biliyordu. Ben nasıl bildiğini sordum. İstanbul'da yaşamış.
Hmm.
İstanbul'da İtalyan kültür heyetinde ders vermiş. Orada öğrenmiş San Remo'yla Osmanlı Hanedanı'nın bağlantısını ve Villa Magnolia'nın Sultan Vahidettin'in kaldığı yer olduğunu biliyordu. O bizi lisede gezdirdi. Fakat artık tabii dediğim gibi burada Sultan Vahidettin'den izler yok. San Remo güzel bir sahil şehri. Havası güzel ama tabii bir de onu sürgünlere sormak lazımdı. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Vatanım. Yine de vatanım demiş. Hele ki siz hiçbir şeyden ümidi olmadan vatanından cüda kılınmış bir insan iseniz saraya da koysalar kıymeti yok. Nitekim Sultan Vahidettin 1922 senesinde Kasım ayında saltanatın kaldırılması ve vatan hainliğiyle itham edilmesi üzerine memleketi terk etti. Malta'ya gitti. Malta o zaman İngiliz müstemlekesiydi. Orada birkaç ay kaldı çünkü İngilizler onu istemediler Sultan Vahidettin'i. Ankara ile anlaştıkları için Sultan Vahidettin'i elinde tutarak Ankara hükümetine karşı
iade etmesi gerekebilir.
Gerekebilir. Yani menfi bir tesir olur diye Malta'dan uzaklaştırdılar. Sultan Vahidettin Hicaz'da yaşamak üzere Hicaz'a geldi. Hicaz'da o zaman Şerif Hüseyin Paşa, eski Osmanlı paşalarından Mekke emiri Hicaz hükümdarıydı. O Sultan Vahidettin'e hüsnü kabul gösterdi. Fakat İngilizler padişahın Hicaz'da kalmasına da müsaade etmediler. Birkaç ay kaldıktan sonra Mısır'a geçmek istedi. Mısır o zaman İngiliz işgalinde ama Müslüman bir memleket. Fakat Mısır Kralı Fuat, Osmanlı Hanedanı'na karşı olan nefreti, kini sebebiyle ve muhtemelen İngilizlerin baskısıyla padişahı Mısır'a kabul etmedi.
Burada herhalde halife gücünün de korkutucu bir etkisi tabii, var.
Sultan Vahidettin tahttan indirilmiş bir padişah olsa bile halifelik manevi bir sıfat bunu taşıdığını her zaman deklare ediyor. Hicaz'da neşrettiği beyannamede de zaten yani bu sıfatı muhafaza ettiğini, bundan vazgeçmediğini söylüyor. Ve yerine halife seçilen Abdülmecid Efendi'nin meşru halife olmadığını deklare ediyordu. İngilizlerin zaten bütün bu son asırdaki politikası halifenin kaldırılması üzerine teksif edilmişti, yoğunlaşmıştı. Sultan Vahidettin'in halife sıfatını kullanması İngilizler için rahatsız edici bir durumdu. Bu sebeple Şerif Hüseyin Paşa ile veya Mısır Kralı Fuat'la ittifak yapmasını da engellediler. Bazıları onlar halife olmak istiyorlardı. Sultan Vahidettin halifeliği onlara vermediği için oralarda kalamadı diyor ama öyle Sultan Vahidettin halifeliği devredecek, onlar da ondan halifeliği isteyecek durumda kimseler zaten değildi. Sonradan bu teşebbüste bulundular ama o zaman için değil. Ama o zaman Sultan Vahidettin'i memleketlerinde tutmak onlar için bir prestij kaynağıydı. Fakat muhtemelen İngilizler, çünkü her iki ülkede İngiliz işgali altındaydı. Gemi İskenderiye'deyken Sultan Vahidettin, düşünün öyle bir hadiseyi, nereye gideceğini bilmeyen bir hükümdar. Yani hiçbir yer kabul etmiyor. İtalya hükümdarı İskenderiye konsolosu vasıtasıyla Sultan Vahidettin'i gemide ziyaret ediyor. Ve diyor ki İtalya sizin ülkenizdir. İtalya'ya gelebilirsiniz. Dilediğiniz sarayı, kraliyet sarayları vardır, kendisine tahsis edeceğim ve yıllık da bir gelir tahsis edeceğim. İtalya Kralı Vittorio Emanuele 3. Bu padişah olan bu alakası nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bir veliaht iken, şehzade iken İstanbul'a gelmişti. Sultan Vahidettin o zaman şehzadeydi. Onu gezdirdi.
Yani bir arkadaşlık
İtalya, oldu aralarında. İtalya hükümdarının oğlu veliahtı. İstanbul'da gezdirdi. Onun refakatine memur edilmişti. Ve orada bir ahbaplık doğdu. Victor Emmanuel sempatik bir hükümdardı. Avrupa'nın en sempatik hükümdarlarından birisiydi. İstanbul'da gezerken bir haber geldi. Babanız 2. Victor Emmanuel vefat etti. Siz tahta çıktınız. Ve buraya veliaht olarak gelen Victor Emmanuel memleketine kral, İtalya kralı olarak döndü. Ve orada Sultan Şehzade Vahidettin Efendi ile geleceğin Sultan Vahidettin bir münasebet, bir arkadaşlık tesis etmişti. Bu arkadaşlığın hatırına ki vefalı bir kimseymiş, davranış, çok evet. Vefalı bir davranış. Padişahı ülkesine kabul etti ki bu hareket aynı zamanda İngiltere'yi ve Ankara'yı da karşısına almak demekti. Fakat Victor Emmanuel her ikisini de padişahın siyasi bir faaliyet içinde bulunmayacağını, sadece yaşamak için kendi ülkesine geldiğini, teminatını vererek önledi. Sultan Vahidettin San Remo'ya yerleşti. Niçin San Remo? Çünkü San Remo Fransa'ya yakın, bir, havası mutedil, iki, üçüncüsü hanedan mensuplarından Nice yerleşenler var. Nice, San Remo'nun hemen karşısında Monaco, Monaco'dan sonra Nice geliyor. Fransa'nın İtalya'ya en yakın şehirlerinden birisi. Havası fevkalade mutedil ve Türkiye'ye benzeyen bir yerdir. Hatta Osmanlı tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın önüne kadar geldiği, Fransa kralının destekçisi olarak bombardıman ettiği bir şehir. Cem Sultan'ın, padişahın büyük büyük büyük amcası Cem Sultan'ın sürgün hayatının bir kısmını geçirdiği şehirdir.
Yabancı hatta, değil yani.
Yabancı Osmanlı değil. Hatta Cem Sultan Nice şehri için diyor ki, bir acayip yerdir bu şehri Nice. Nice diye söylüyor. Her şey yanına kalır, kim ki Nice. Yani herkes ne yaparsa burada yanına kalıyor. Çok serbest bir şehir demek istiyor Nice için. Akdeniz şehri, sahil şehri. Onun için orada yerleşmek istedi. Padişahın kız kardeşi Mediha Sultan, ki herkes onu kendisiyle değil de daha ziyade meşhur kocası Sadrazam Damat Ferit Paşa ile tanır. Ferit Paşa Sultan Vahidettin'in sadrazamlarındandır. Ve yakın tarihimizin günah keçilerinden, hep hakkında menfi imaj uyandırılan şahsiyetlerdendir. Evet, belki Damat Ferit Paşa bir mükemmel bir sadrazam değildir ama anlatıldığı kadar da kötü bir insan değildir. Osmanlı Devleti'nin zor bir zamanında devleti uçurumun kenarından almak için uğraşmış bir şahsiyettir. Hatta şunu söylersem belki dinleyicilerimiz şaşırabilir. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen sadrazam Damat Ferit Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gitmesi ve mukavemet, direniş hareketini örgütlemesini isteyen Damat Ferit Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa'nın vazifelendirilme yazısının altında Damat Ferit Paşa'nın imzası, üstünde Sultan Vahidettin'in mührü vardır. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya giderken ona bakanlıkların kasalarında bulunan paraları toplayıp, çünkü başbakan ancak bu emir verebilir, ne kadar paranız varsa kasada getirin, bu parayı otomobil, at ve dilediği kadar maiyeti veren de yine Damat Ferit Paşa'dır. Ama sonradan şartlar değişmiş, konjonktür değişmiş. Damat Ferit Paşa eski rejimin adamı olmuş ve bu bilgiler güzelce üzeri örtülmüştür. Yok etmek belki mümkün değil ama üzeri örtülmüştür. Damat Ferit Paşa ve Mediha Sultan da Menton'da yaşıyorlar. Menton, San Remo'nun, oraya da gittik, hemen karşı tarafında, Fransa'da ilk şehridir. Yani Menton'dan sonra İtalya başlıyor. Yakın olduğu için kız kardeşine, aile fertlerine San Remo'yu seçmiştir. Sultan Vahidettin ilk zamanlar
bir sarayda kalmadı ama.
Bir sarayda kalmadı. Hı hı. Küçük bir villadır yani, ben gördüm villayı. Hatta ailesi gelince o villaya sığmadılar. Küçük bir villa çünkü, bahçe içinde bir ev. Daha büyük bir eve geçmek mecburiyetinde kaldılar. Sultan Vahidettin'in bu sürgün hayatı 4 yıl sürmüştür yaklaşık. Bu 4 yılın ilk 1,5 yılında Sultan Vahidettin her zaman tahtını tekrar ele geçirmeyi ummuş. Bir gün Ankara'nın kendisini çağıracağını,
davet edileceğini beklemiş.
Birkaç ay sonra her şey yatışıp da amme efkarı teskin edilince tekrar tahta davet edeceğini düşünmüştür. Çünkü Ankara hareketinin lideri olan Mustafa Kemal Paşa onun yaveridir. Yaveri Hazreti Şehriyari'dir. Yaver demek bugünkü manada emir subayı demek değildir. Askeri danışman demektir. Padişahın askeri danışmanlarının önde geleniydi Mustafa Kemal Paşa. Burası mühim. İkincisi, Mustafa Kemal Paşa ile bir Avrupa seyahati yapmıştı Sultan Vahidettin. O zaman şehzadeydi. Ve Sultan Mustafa Kemal Paşa hakiki maksatlarını saklamakta çok usta, büyük bir diplomattı. Şehzade ile konuşurken şehzadeye ona bağlı, ona sadık bir askeri müşavir imajı vermiştir. Ve Sultan Vahdettin tahta çıkarsa Mustafa Kemal Paşa'nın her zaman kendisinin yanında olacağını düşünmüştür. Ve bu harekette bile her zaman Mustafa Kemal Paşa'nın er geç bu sadakatini verdiği sözü, kendisine yaptığı sadakat yeminini tutacağını düşünmüştür. Bu bir buçuk sene böyle geçmiştir.
Burada Ankara... hiç iletişim kurmuşlar mıdır?
Hayır, iletişim yok. Fakat bazıları Ankara'nın gayri resmi olarak bazı diplomatlarını Sultan Vahidettin'e gönderdiğini söylüyorlar. Fakat bunların ne görüştükleri ve
maksatları
hakkında bilmiyoruz. Böyle bir açıklama yok. San Remo Cenova'ya çok yakındır. İtalya'nın Cenova şehrine. Cenova'da konsolosluk açmıştır Ankara hükümeti. Sultan Vahidettin'i kontrol altında tutmak için. Sadece tek vazifesi budur. Nasıl Selanik konsolosluğu Atatürk'ün doğduğu ev olduğu rivayet edilen ama hiç ondan alakası olmayan o evi korumak için açılmışsa, Cenova konsolosluğumuzda Sultan Vahidettin'i kontrol altında tutmak ve kimlerle görüşüyor, evine kim girip çıkıyor, onları Ankara'ya bildirmek üzere kurulmuştur. Sultan Vahidettin Ankara'nın hakiki niyetini anlayınca bir karşı faaliyette bulunmak istemiştir. Bir propaganda faaliyetinde bulunmak istemiştir. Yani Ankara'nın bir salahiyet gasp ettiğini, yetki gasp ettiğini, hakiki hükümdarın kendisi olduğunu, bu hükümdarın öyle saltanatın kaldırılması, tahttan indirilemeyeceğini, çünkü bunun bir anayasa değişikliği olduğunu, anayasa değişikliğinin öyle az, yani yarıdan bir fazla çoğunlukla ve devlet başkanı imzalamadan yürürlüğe girmeyeceğini söylemiştir. Diplomatik yollardan mücadele etmiştir. Bazı gazeteler ve dergilere yardımcı olmuştur kendi davasını anlatmaları için. Bu bir buçuk sene böyle geçmiştir. Paralar da suyunu çekmiştir bu arada. Ve artık bu hareketin nihai olduğunu, Avrupa'nın Ankara'yı desteklediğini, kendisini desteklemediğini, yıldızının söndüğünü, sürgünün bir buçuk ikinci senesini anlamıştır. Anladığı sırada başka bir felaketle karşı karşıya kalmıştır Sultan Vahidettin. O da şu, çok az bir parayla yurt dışına gitmiştir. Yurt dışında parası yoktu. Cüzi bir bankada parası vardı. Biraz da yanında mücevheri vardı. Onlarla gitmiştir. Hanımları ve çocukları var. Çok kalabalık bir ailesi yoktu Sultan Vahidettin'in. İki kızı bir oğlu vardı. Üç çocuğu vardı. Kalabalık bir ailesi yoktu. Bendeganı vardı ama. Yani kaderin ona bağlamış olan kalfalar, cariyeler, hizmetkarlar vardı. Onlarla beraber yine orada hatırı sayılır bir ekseriyet teşkil ediyordu ama bunlar nasıl geçineceklerdi?
Kısa bir aradan sonra bunu da konuşalım. Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Biz zor bir süreci konuşuyoruz aslında. İlk bir buçuk iki yıl nispeten ellerindeki parayla biraz daha rahat geçmiş. Belki biraz mücevherler satılmış. Ama ondan sonra artık tekrar Anadolu'ya, İstanbul'a dönüş olmadığını anladığında Sultan Vahidettin ve yanındakiler için yeni bir dönem başlamış.
Evet, Sultan Vahidettin'in oradaki hayatı kısa süreceğini düşündükleri için İstanbul'daki hayatlarını devam ettirdiler. Şöyle ki padişah malum ihsan etmeye alışıktır. Etrafına gelene gidene hediyeler vermeye alışıktır. Sultan Vahidettin'e de gelen giden çok oluyor diye. Bunları tutup da hiçbir şey vermemesi mümkün değil. Nasıl olsa döneceğini düşünerek veya tevekkül ederek bunlara eskiden olduğu gibi yaşantısını devam ettirdi. Bir de rejim değişikliği sebebiyle yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar Sultan Vahidettin'i ziyaret ettiler. Bunların çoğunun maksadı, beklentisi yardımdı. Bunların içinde çok kötü durumda olanları vardı ve bunlar padişahın çok iyi durumda olduğunu düşünüyorlardı. Sultan Hamid gibi zengin bir padişahın kardeşi de elbette zengindir diye düşünüyorlardı ama Sultan Vahidettin Osmanlı tarihinin belki en fakir padişahlarından birisiydi.
Bir de Avrupa'da hiç yatırımı yoktu.
Yatırımı yoktu. Zaten evet. Osmanlı hanedanı için böyle bir şey mevzu bahisti. Bir tek Sultan Hamid'in vardı. Hı. Onu da zaten iddiaçılar el koymuşlardı. Şimdi Sultan Vahidettin bunları boş çevirmek istemiyordu çünkü bu hallere kendisinin yüzünden düştüklerini düşünüyorlardı. Yani bana sadakatleri sebebiyle bu hale geldiler, vatandan atıldılar. Dolayısıyla onlara yardım etmek benim boynumun borcudur diyordu ve her gelene yardım ediyordu. Böylece paralar suyunu çekti. İki sene dolmadan paralar suyunu çekti. Sene 24. Hanedanın diğer mensupları da sürgün edildi. Onlar da çok müşkül vaziyetteydiler. Sultan Vahidettin'in o zaman kızları geldi, çocukları geldi, yani hanımları geldi, ailenin nüfusu arttı. Tabii cariyeler var, çocukluğundan beri onun yanında dadıları var, hizmetkarlar var.
Onlar başka bir hayat bilmiyorlar.
Başka
zaten
bir hayat bilmiyorlar. Sarayda doğmuşlar, öyle yaşamışlar. Onlar sürgüne tabi olmadıkları halde onlar da efendileriyle beraber sürgüne çıktılar. Şimdi onlara da siz gelmeyin, siz kalın demek mümkün olmadığına göre dolayısıyla yine bir beslenecek nüfus vardı. Bu sefer Sultan Vahidettin eldeki mücevherlerin ve kıymetli eşyanın satılmasına karar verdi. Bunlar satıldı. Bunlar da bir müddet idare etti. Ondan sonra borç harç. En son Sultan Vahidettin'in hanedan nişanına sıra geldi. Nişan bize lazım değil, burada karnımızı doyurmak lazım dedi. Nişanın üzerinde mücevherler vardı çünkü padişah olduğu için en kıymetli nişan ondadır. O mücevherleri söktü ve kuyumcuya gönderdi güvendiği bir adamıyla. Kuyumcu dedi ki bunlar sahte. Sonradan öğrenildi ki zaten vaktiyle Yaveri Zeki Bey onları sökmüş ve bozdurmuş. Yani onlar zaten yenmiş, o zamana kadar harcanmış.
Haberi olmadan, haberi üzülmesi olmadan diye.
Üzülmesin diye. Bu arada bazı bendeganının garip çocukça davranışları olmuştur. Mesela Yaver Zeki Bey Sultan Vahidettin'e çok bağlı fakat ölçüsüz bir adam. Villanın getir götür işlerini yapıyor, dışarıyla münasebetlerini kuruyor. Bu bir miktar parayı alıp Sanremo gazinosunda kumar oynuyor. Yani çok para kazanacak da refaha kavuşturacak. Para gidiyor. Epey bir içeriye giriyor. Onun parası rezalet olmasın diye onun parası ödeniyor. Bu da Sultan Vahidettin'e büyük bir darbe vuruyor. O gazinoyu da Sanremo'da gördük. Çok meşhur bir gazinodur Sanremo gazinosu. Bir saray hüviyetindedir yani, içi de dışı da. Milleti yani kim bilir kimlerin canının yandığı, kim bilir hangi hayatların söndüğü yer, ama görseniz şaşalı bir bina. Yani Monte Carlo gazinosu gibi muazzam bir bina.
Bu arada İtalya kralının bir yardım teklifi vardı. O kabul edilmedi mi ya da gerçekleşmedi mi?
İtalyan kralı padişahın bu halini öğrenince başbakan müsteşarını göndererek yardım teklifinde bulunuyor. Tabii padişah tutup da al bu parayı al denmez. Yardım teklifinde bulunuyor ve bunun gizli kalacağı söyleniyor ama padişah diyor ki ben burada Müslümanların halifesiyim. Eğer ben sizden yardım alırsam bu benim için çok menfi olur. Yani Müslümanlar için rencide edici olur. Bak bak derler, Müslümanların halifesi bir Hristiyan kralın yardımıyla geçiniyor. Yani tevekkül ediyor ve yardımı kibarca reddediyor. Evet, yani keşke kabul etseydi de o sıkıntıları çekmeseydi diyoruz ama neticede Osmanlı padişahı için gurur, haysiyet, şeref her şeyden daha önce geliyor. Orada yani hayat bile ikinci planda kalıyor. Bu teklif reddediliyor. Ve padişahın giderek sıhhati bozuluyor. Yani artık memlekete dönme ümidi kaybetmiş. Bütün ailesi sürgün edilmiş. Artık inkılaplar yerleşmiş ve paralar bitmiş. Hiçbir ümit kalmamış hayattan. Padişah giderek sağlığı kötüleşiyor ve kalp hastalığına yakalanıyor. Zaten çok sigara içermiş. Sultan Hamid gibi o da keder ve üzüntü sebebiyle peş peşe çok sigara içermiş. Bir akşam bunu Nesicah Sultan ve Hümeyra Hanım Sultan da anlattılar, torunları. Bir akşam çocuklarla sohbet ediyor, torunlar yanında. Onlarla sohbet ediyor. O sırada bir torununun dünyaya geldiğini öğreniyor. Nis şehrinde, Sabiha Sultan Nis şehrindedir. Ondan bir torununun dünyaya geldiğini öğreniyor. Seviniyor. Mektup yazıyor. Adının işte Necla Heybetullah konmasını söylüyor. Ondan sonra siz diyor yatsı namazlarınızı kılın diyor. Gelin ben size diyor anlattığım masala hikayeye devam edeyim diyor.
Torunlarına.
Torun ve yanında kalfalar var. Kalfa dediğim kıdemli cariyelerdir. Onlara siz gidin sonra gelirsiniz diyor. Onlar ayrıldıkları zaman bir müddet sonra geliyorlar ki oturduğu koltukta vefat etmiş. Çok hafifçe istifra etmiş bir tasa. Demek ki fenalaştı, kriz geçirdi. Vefat etmiş. Ölüm bir kurtuluş. Padişah 65 yaşındaydı o zaman. Yani belki çok yaşlı değil ama çok da genç değil ama hele onun yaşadığı streslere bakarak. Fakat ondan sonrası daha büyük bir sıkıntı. Yani ölüm bir kurtuluştur ama değil, öyle olmadı. Çünkü Sanremo esnafının tamamına borç vardı. Bakkal, kasap, herkese borç vardı. Çalışan hizmetkarlar, bahçıvanlar zaten maaş alamıyorlardı birkaç zamandır. Vefa duygusuyla hareket ediyorlardı. Kalfalar zaten maaş almıyorlardı. Şimdi ne olacak? Cenaze bir tabuta kondu, yıkandı, kefenlendi orada. Fakat vefat haberi duyulunca kapıda iki tane zaten şey bekliyordu. İtalyan polis bekliyordu emniyet mülazasıyla. Hemen etrafı sardı esnaf. Paramız isteriz, paramız isteriz. Cenazenin çıkarılması mümkün değil. Ondan sonra bir haciz memuru gelerek padişahın girişte salonda, büyük salonda bulunan tabutuna haciz koydular. Tabut mühürlendi. Tabut mühürlendi. Üzerine bu tabut hacizlidir.
Tarihte var mı bunun örneği?
Tarihte bir örneğini ben duymadım. Yani cenazenin tabuta haciz konduğunu ben duymadım. Bu çok acı bir hadise. Yani orada zaten hanımları çocukları perişan, ağlıyorlar, üzülüyorlar. İçlerinde bulundukları kötü duruma mı üzülsünler? Bütün ümitlerini bağladıkları Sultan Vahidettin'in kaybına mı üzülsünler? Bir yandan da buna mı üzülsünler? Bu çok acı bir hadise. Kızı Sabiha Sultan babasının vefatını duyunca hemen geliyor. Küpelerini satarak acil borcu ödüyor ve hacı tabuttan kaldırıyor. Ve tabut bir arabaya konarak Cenova'ya, oradan da Trieste'ye, Trieste'den de vapurla Şam'a, Beyrut'a götürülüyor. Şimdi bu arada iki husus var, enteresan. Biz bütün hadiseyi bu şekilde biliyorduk. Fakat daha sonradan öğrendiğimize göre Bendegan gizlice tabutu açıyorlar. Cenazeyi oradan çıkarıyorlar. Başka bir tabutu koyup, Fethi Sami Bey anlattı bunu, hı hı, Sultan Vahidettin'in yeğeni, mutfak kapısından, arkada bir mutfak kapısı var, gördük onu, bahçeye açılıyor. Oradan cenazeyi gizlice, altta da bir kapı var. Altta sokağa açılan bir kapı. Önü caddedir villanın. Arkası ağaçların arasından bir, orayı düşünmemiş kimse. Oradan biz kaçırdık. Bir taksi tuttuk. Taksiye bindirip Cenova Limanı'nı oradan limanda beklettik dedi. Dolayısıyla tabut aslında boştu. Haciz konulan tabut. Ama o bile yine çok onur kırıcı bir durumdu. İkinci husus. Padişah nereye gömülecek?
Evet, o kadar şimdi sözünü ettiğiniz uzun bir yol.
Evet. Nereye gömülecek padişah? Yaz. Sanemo'da Müslüman mezarlığı yok. Karşıda Nis'te Müslüman mezarlığı yok. Yakın zamanda yerlerde Müslüman mezarlığı yok. Cenazenin Türkiye'ye dönmesi mümkün değil. Hicaz İngilizlerin işgali altında. Mısır İngilizlerin işgali altında. Yani ölüm kurtuluş dedim ya. Şimdi cenaze ne olacak? Bu cenaze de Ahmet Mehmet'in cenazesi değil. Bir padişahın, bir imparatorun cenazesi. O sırada imdada yetişiyor. İmdadı inayeti Rabbani'ye. Suriye'de eski Sultan Hamid damatlarından Ahmet Nami Bey reis cumhur oluyor. O zaman Suriye Fransız işgalinde, mandaterliğinde. Fakat normalde mandaterlikte normal cumhurbaşkanı, başbakan her şey vardır ama İçişleri. Devlet bir yabancı devletin kontrolündedir. Ürdün'de mesela İngiliz mandaterliğindeydi. Mısır'da İngiliz mandaterliğindeydi. Ahmet Nami Bey, Ayşe Sultan'ın meşhur Babam Sultan Abdülhamit kitabının yazarı Ayşe Sultan'ın kocasıydı. Hanımından ayrılmış olduğu halde, Suriyeliydi o. Hanımından ayrılmış olduğu halde eski padişahın cenazesini Şam'a defnetmek üzere müsaade çıkarttı. Cenaze tabut gemiye kondu. Aylarca süren bir yolculuktan sonra Beyrut'a geldi.
Peki bu yolculuk sırasında?
Beyrut'a yanında Bendegen vardı, Samiler vardı.
Ama hani hava sıcak, yaz.
Beyrut'a indiklerinde cenazenin yanına yaklaşılmayacak kadar koktuğunu gördük dediler. Tahnit edildiği halde, ilaçlandığı halde. Yaz günü uzun bir seyahat. Hı. Ondan sonra orada yine bir ilaçlama faaliyetinden sonra Beyrut'ta da kalmayacak. Beyrut'la Şam arası 70-80 kilometredir. Bir taksiye konuyor ve Şam'a getiriliyor. Şam'da çok kalabalık bir cenaze merasimiyle. Çünkü o zaman eski rejimin adamlarının çoğu Şam'a gitmişlerdir yakın olduğu için. Şam yaşanacak bir şehirdir. Ve Fransız mandaterli, İngiliz mandaterliğinden daha sevimli gelmektedir insanlara. Çünkü hürriyetleri biraz daha tolerans göstermektedir Fransız hükümeti. Onun için Şam'da çok eski Osmanlı vardır. Şam halkı zaten padişahı sever, ona bağlıdır.
Kendisi Şam'a gitmeyi acaba sağlığındayken?
Bununla alakalı bir kat'i malumatımız yok. Şam'a gitmeyi o zaman düşünmedi çünkü şöyle düşünmüş. Bir ara Beyrut'ta Hicaz'dayken İngilizlere Filistin'de, Kudüs'te yaşamak istediğini söylüyor ve teklifte bulunuyor. İngilizler kabul etmiyorlar. Yani Sultan Vahidettin'in Beyrut veya Şam'da yaşama arzusu var. Fakat Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti'ne yakın olduğu için Ankara bunu istemiyor. Onun için Şam'da yaşama, hatta Halep'te yaşayan Ahmet Mehmet Selim Efendi vardı, şehzade. Ankara hükümeti Fransa'ya müracaat ederek Selim Efendi'nin Halep'ten uzaklaştırılmasını istedi. Selim Efendi Halep'ten Beyrut'a nakledildi. Yani Halep çok yakın olduğu için sınıra, ona bile Ankara müsamaha göstermedi. Abid Efendi vardı, Sultan Abdülhamid'in oğlu şehzade. Arnavutluk kralının kız kardeşiyle evlendi diye Ankara hükümeti protesto etti Arnavutluğu. Çünkü kralın oğlu yoktu. o zaman.
Kral olacak.
Eğer ölür de kız kardeşi tahta çıkarsa Abid Efendi de Arnavutluk hükümdarının kraliçesinin kocası olur diye Ankara çok korktu. Arnavutluk hükümeti Ankara'ya resmi bir teminat verdi. Hayır, sureti katiyede Abid Efendi ve hanımı Prenses Seniye Arnavutluk tahtına geçmeyeceklerdir diye ve Arnavutluk korkusundan Abid Efendi'yi elçilikle Fransa'ya görevlendirdi. Uzaklaştırdı. Fransızcası da iyiydi. Yani böyle işler var. Sultan Vahidettin istese de zaten bu mümkün değildi. Ama cenazesi Şam'a nasip oldu. Şam'da büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Tekke Süleymaniye diye bilinen Sultan Selim Camii vardır. Mimar Sinan eseri çok zarif bir camidir. Bu caminin haziresine yani bahçesine gömüldü. O zamana kadar burada başka cenaze yoktu. Sultan Vahidettin oraya gömüldükten sonra hanedan mensuplarından imkanı olan nerede vefat ederse etsin oraya gömüldüler. Ve bugün orada 20 kadar cenazenin bulunduğu bir Osmanlı hanedan mezarlığıdır orası. Ben birkaç defa orayı ziyaret ettim. O Sultan Vahidettin'in kabri çok mütevazi, çok basit bir kabirdir. Kızı tarafından yaptırılmıştır. Yanında daha şaşalı kabirler olmakla beraber güller arasında, yeşillik ağaçlar arasında bir kabristandır. Kabrin türbedarı, oraya bakan türbedar Ebu Süleyman, şimdi vefat etmiş oğlu var, kendisini de tanıdım, oğlunu da tanıdım. Dedi ki, çok böcek, akrep olan bir mıntıkaydı burası dedi. Sulu bir yer, biraz çukurda kalıyor. Fakat Sultan Vahidettin gömüldükten sonra biz burada ne bir yılan, ne bir böcek, ne bir sinek görmedik dedi. Ve bunu Sultan Vahidettin'in manevi şahsiyetine bağladı. Ruhaniyetli bir yer, ruhaniyetli bir yer. Ve de insan ziyaret ettiği zaman şu hislere kapılıyor. Burada yatan, burası Sultan Vahidettin'in değil, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun mezarıdır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun siz orada toprak altına girmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu bakımdan insanı bir hayli mütehassıs ediyor. Yakın zamanda padişahın cenazesini buraya nakli mevzubahis olduğu zaman bile ben karşı çıktım. Yani padişahı o zaman kabul etmeyenlerin şimdi kabul etmesine gerek yok. Şam bir Osmanlı toprağıdır. Şu anda kimin elinde olursa olsun padişahın orada bulunması bence hiç değilse vefatından sonra belki bir sükunet, bir rahatlıktır.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Bugün için sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimleydi. Belki kalanların durumunu, orada kalanların durumunu sonrasında tekrar konuşuruz. Çünkü hani evet ölüm biraz önce söylediğiniz gibi bir kurtuluş. Belki uzun bir yolculuktan biraz da sıkıntıdan sonra bile yerini buluyor insan. Ama kalanlar için hayat devam ederken çok hüzünlü hikayeler var evet. Anlatılan. Hiç çalışmamış, hiç para kazanmamış insanların yeniden hayata tutunma çabaları.
Hayatında saraydan dışarı çıkmamış insanların. Evinden dışarı çıkmamış insanlar düşünün. Evet, zor bir hayat.
Evet, o zorlukları da belki önümüzdeki günlerde konuşuruz.
İnşallah.
Efendim biz izninizi isteyelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikte önümüzdeki Perşembe günü yarın elbette yine İpek Yolu programında görüşmek üzere.
Bizim Evler İpek Yolu'nu sundu.